Evet kardeşler, güzel bir gün. Kutsal Ruh'la gerçekten donandık, dolduk. Tapınma çok güzeldi, bunun için teşekkür ediyorum. Kutsal Ruh'u gerçekten hissettik. Ve Luka'ya devam ediyoruz. Çünkü Luka serisindeyiz ve geçen hafta gördük ki İsa Mesih ortaya çıktı. Ve Luka 4:14. İsa ruhun gücüyle donanmış olarak Celile'ye döndü. Haber bütün bölgeye yayıldı. Kutsal ruhun gücüyle donandı. Nerede? Şeria Irmağı'nda vaftiz olduktan sonra kutsal ruhun üzerine geldiğini ve kutsal ruhla donandığını gördük. Ve büyüdüğü yere Celile'ye geri döndü. Ama kim olarak? Bugün çok güzel Rabbin yönlendirmesidir bu. İsa kimdir? Evet, kim olarak döndü, kim olarak çıktı ve kim olarak geri döndü Celile'ye. Celile, İsa Mesih'in atalarının bulunduğu yer diyelim, ailesinin ait olduğu yer. Burası biraz karışıyor ama biz Türkler bu kısmı biliyoruz. Nerelisin? İşte İstanbulluyum ama bu cevap kimseye yetmez. Burada doğdum. Yo yo, annen nereden, baban nereden? Burada da öyle bir durum var. İsa Mesih Betlehem'de doğdu. Çünkü zaten Mesih'in Betlehem'den çıkacağı müjdelenmişti, söylenmişti. Ve o da biliyoruz ki gitti bir sayım için oradayken dünyaya geldi. Yani Betlehem doğumludur. Ama bizim gibi sorarsak baban nereli? Celileliydi. Babası ve annesi. Dünyasal annesi ve babası diyelim. Ve Betlehem'den çıktı, dolaştı, vaftiz oldu ve görevine başladı. İlk olarak da Celile'ye geldi. Celile bir bölge. Gerçi İsrail çok küçük bir yer, bilirsiniz. Ama onda içinde bölgeler var ve Celile bölgesi var. Ve Celile bölgesinde de Nasıra, burada kent olarak geçiyor. Biz kasaba, köy gibi düşünelim. Tam olarak İsa Mesih'in memleketi orası. Ve Betlehem'in aksine Celile o kadar popüler bir yer değil. Betlehem şaşkın bakkalsa Celile neresi olur? Gebzeli var mı aramızda? Peki o zaman şey, daha uzak bir yer söyleyelim. Tuzla olmaz. Tuzla güzel yer. Neyse. Çok popüler olmayan bir semt diyelim ve halkı da çok popüler değil. Zaten öyle biliniyor. O Celile'den mi geldi? Tamam ya falan. Öyle davranıyorlar. Ve İsa Mesih gitti 15. ayette. Oranın havralarında öğretiyor. Herkes tarafından övülüyordu. Burası güzel çünkü Mesih donanmıştı kutsal ruhla ve bilgisi tamdı, yeterliydi. Ve havralarda öğretişe başladığında insanlar onu dinlerken gerçekten bu kadar genç yaşta bir öğretmenin bu kadar bilgili, yetkili ve donanmış olarak konuşmasıyla etkileniyorlardı. Dinleyenler ona hayran kalıyordu. Gerçekten büyük bir öğretmen, genç ama çok bilgili. Ve evet, devam edelim 16. ayetten. İsa büyüdüğü Nasıra kentine geldiğinde her zamanki gibi Şabat günü havraya gitti. Kutsal yazıları okumak üzere ayağa kalkınca ona peygamber Yeşaya'nın kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu. Rabbin ruhu üzerimdedir. O beni yoksullara müjdeyi iletmek üzere meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Bu sözler sıradan bir vaiz için çok iddialıydı ama Mesih bunu kendisi üzerinden söyledi. Ve burada İsa kimdir sorusuna ilk kez olarak cevap verildiğini görüyoruz. Okuduğu sözler Yeşaya kitabının 61. bölümündendi. Kendisine uzatılan tomar oydu. Kitaplar tomar olarak saklanırdı İsrail'de ve o tomarı açtı ve ilgili bölümü okudu. Ama hepsini değil. Yalnız bir kısmını okudu. Neden devamını okumadı? Bunu daha sonra göreceğiz. Ama ne dedi? Rab beni gönderdi diyerek durdu. Peki neler söyledi? Rab onu niye gönderdi? Yoksullara müjdeyi iletmek dedi. Çünkü yeryüzünde açlık ve sefalet bugün de vardı, o zaman da vardı ve hep olacak. Çünkü insan yapısı, sistemler insanın açgözlülüğüne dayanır. Bunu biliyoruz. Ve ne olursa olsun insan hep kendi açgözlülüğünü öne çıkarmaya çalışır. Bunu Adem bahçesinde kanıtladı, biliyoruz. Hikaye orada başladı. Ve evet, dünya üzerinde insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, önce o içlerindeki açgözlülük hep öne çıktı. Bu yüzden bazı insanlar çok zenginken bazıları yoksul olabiliyordu. Ve İsa Mesih işte bu hor görülen, itilmiş, dünyada fazla umudu olmayan insanlara müjdeyi iletmek üzere öne çıktı. Çünkü o zaman zenginler havralarda daha güzel yerler buluyorlardı, daha çok önemseniyorlardı. Tapınakta kurban kesebilenler, zenginler, güçlü insanlar önemliydi ama Mesih ilk kez olarak yeryüzünde yoksulların da müjdeye layık olduğunu söyledi. Bu çok önemli. Ben tarihte daha önce bilmiyorum yoksullarla ilgilenilen bir adam. İsa Mesih. İşte açgözlülüğün yol açtığı bu dengesizliği, eşitsizliği İsa Mesih kaldıracağını ilan etti. Sonra ne ilan etti? Ayet dursun hep. Güzel. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını duyurdu. Tutsak nedir? İnsan başka bir insanın tutsağı olabilir. O zamanlar savaşta yenilmişseniz, ele geçirilmişseniz, diğerlerinin kölesi oluyordunuz ve onlar adına çalışmak zorundasınız. Açgözlülük artı tembellik, çalışmak istemiyor. Yakaladığı adamı zorla çalıştırıyor. Bir de ne şekilde köle olunuyor? Borcunuzu ödeyemezseniz, birisinden para yahut mal aldıysanız ve bunu geri ödeyemiyorsanız gene köle oluyorsunuz. O zaman da o adam için çalışmak, onun işlerini yapmak zorundasınız. İşte kölelik böyle bir şey ama bir kölelik daha var. O da neyin kölesi? Günahın kölesi olanlar, tutkuların, kendi içindeki o bozulmuşluğun ifadesi olan şeylerin köleliği var. Bu zamanda efendi kendi içinizdedir. Dışarıdaki efendiden belki kaçarsınız. Bir şekilde firar edersiniz. Demin nasıl kaçtım? Ortadan kaybolursunuz. Belki efendi sizi bulamaz. Ama içinizdeki efendiden kaçamazsınız. İçimizde neyin efendiliği var? Para, şöhret, zenginlik ve bunlara ulaşmak için bir takım yollar. Bu sahte değerlere, sahte tanrılara, bizim gözümüzde evet bunlar tanrılardır. Bazıları tanrı gibi tapar bunlara. Bunlara ulaşmak için her yolu göze almak. İşte bu arayış insanı tanımlayan şey aslında. Sürekli arayıştayız. Sürekli bir şeyler bulmamız ve kendimizi tatmin etmemiz gerekiyor. Çünkü tutsağız içten. O günah tarafından ele geçirildik. Çünkü ruhen beslenmeye ihtiyacımız var. Bize bir hedef, bir ilişki lazım. Ve Tanrı ile olan ilişkimizi kopardık. Ve ondan beslenemiyoruz. O zaman dünyada başka başka hedefler arıyoruz. O arabayı almalıyım, o evi almalıyım. Tamam aldı, bitti mi? Hayır. Öbür arabayı da almalıyım, bir ev daha almalıyım. Bir tane daha başka yelkenli uzay gemisi, uçan daire almalıyım varsa. Evet, ama bunların hiçbiri insanı tatmin etmiyor gerçekten. Arayış bulduğun anda yön değiştiriyor. Bu şuna bağlı aslında. Tanrı ile olan ilişki koptuğu zaman, kökümüzle olan ilişki koptu, beslenemiyoruz. Tanrı ile bir ilişkimiz kalmadı. Onun yerine başka şeyler koymaya çalışıyoruz. Susamış bir adama su gerekir. Susamış adama yemek, araba, uçak, otomobil veremezsiniz. Deniz suyu da veremezsiniz. Susamış adam deniz suyu içerse sonunda ölür. Zaten insan da ölüyor. Çünkü diri suyla, Tanrı ile bağı koptu. Köksüzdür. Bir şeylerle onu doldurmaya çalışıyor ama bunlar yetmiyor. Yetmiyor. Bunların peşinde bir ömrü harcıyor. İşte kölelik bu. Tutsaklık bu. Uçan daire alacağım diye çalışan bir adamın köleliğini düşünebiliyor musunuz? Espri ama evet. Dünyada böyle insanlar yok mu? İlle onu alacağım, ona sahip olmalıyım diye bütün ömrü boyunca çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Alıyor ve aldığı zaman yetmiyor. Kime yetti? Hangi zengin artık yeter, çalışmayacağım buraya kadar dedi. Var mı öyle bir şey? Duydunuz mu hiç? Bill Gates de çalışmaya devam ediyor hala. Bu doğal. Ve evet, İsa Mesih bizleri asıl kökümüze, kaynağımıza bağlamak üzere geleceğini, bizleri tutsaklıktan kurtarmak üzere geleceğini burada söyledi. Sonra ne söyledi? Körlerin gözlerinin açılacağını söyledi. Evet, daha sonra mucizeler gerçekleştirdi, bunu biliyoruz. Körlerin gözünü açtı, onları dokundu, sıvadı, gözlerini açtı. Ama bu asıl önemli olan bir metafor olarak insanlığın gözlerini açmaktır. Çünkü insanlık aynı zamanda kördür. Gördüğünü anlayamıyor. Dünyayı nasıl görüyoruz mesela? Sürekli bir mücadele var, değil mi? Savaş var. Herkesle herkes arasında, devletlerle devletler, şirketlerle şirketler, şahıslar arasında çekişmeler var. O bana nasıl baktı, ben ona nasıl bakabilirim? İyi bir laf söyleyeyim, otursun. Evet, sürekli bir kavga, savaş görüyoruz. Kendimizi de nasıl görüyoruz? Hakkımı almalıyım, mutlaka mutlaka bu çerçevede kendimi üste çıkarmalıyım. Değil mi? Bu kavga bir mücadele ise, ben de içindeysem, o zaman ben de ona göre davranmalıyım. Kendini çekiç olarak gören her şeyi çivi olarak görürmüş. O zaman her şeyi çakılacak çivi olarak görüyorum herkesi. Eğer bütün dünyam Galatasaray'sa, o zaman her şeyi Galatasaray açısından algılarım. Doğru. Hükümet değişirse, başbakan hangi takımdan, spor bakanı, federasyon ne olacak? Kim gelir başına? Hava yağmurluysa, Galatasaray yağmurda iyi mi oynuyordu, kötü mü oynuyordu, rakip nasıl? Bizim stada yağacak mı? Sonra başka şeyler Fenerbahçe'de ilgilendir. Aziz Yıldırım bizim için iyi mi, kötü mü? Acaba kalsın mı, başkası mı gelsin? Bu benim üzerimden verdiğim bir örnek ama bunlar rastladığımız şeyler. Genelde para, aşk, mutluluk, gösteriş, hırs. Bunların peşindeyiz. Ve ne görüyoruz? Hep bunları. Kiliseye geldiği zaman bazı insanlar soruyorlar, eminim size de sormuşlardır. Orada para veriyorlar mı gelenlere? Evet. Maalesef onlar tükenmiş. Biz geç kaldık. Bunların hepsi boş. 200, 100 dolarları kim alıyor bilmiyorum. Dave sen mi alıyorsun? 100 dolar çıkmadı. Evet. Sonra şey için gelen var. Amerikalı bir kız bulabilir miyim? Çünkü Amerika'ya gidersem orada hiç çalışmadan çok para veriyorlar. Veya çok az çalışırsan çok fazla para veriyorlar. Harcayamıyorsun. O yüzden bir an önce Amerika'ya gitmeliyim. Orada Amerikalı kızlar vardır. Güzel, evlenirim. Amerikalılar niye burada? Onu da düşünmüyorlar. Ama evet, çoğunluk müjdelemek için aramızdakiler. Ama Evet yani dünyanın her yeri böyle ama onlar zannediyorlar ki Amerika'ya gidersem orada bana bakarlar. Oh iyi ki geldin, seni arıyorduk. Al dolarları, yarın gene gel, gene vereceğiz. Evet, kocaman bir araba istiyorsun, onu da vereceğiz ve çok büyük bir ev. Amerikan rüyası bedava. Ama hayatı böyle görüyorsak, kiliseyi böyle görüyorsak o zaman körüz maalesef. Ama İsa Mesih ne dedi? Gözleriniz açılacak dedi. Ben gerçeğe tanıklık etmek üzere geldim. Gerçek nedir? Pilatus bunu sormuştu. İsa'yı önüne getirdiklerinde gerçek nedir dedi. Çünkü Pilatus da kördü. Orada karşısındaki adamı tanıyamadı. Sen kral mısın? Sana kral diyorlar dedi. Mesih bunu sen söylüyorsun dedi. Adamın kafası iyice karıştı. Ne yapacağım ben bunu dedi. Bir karar veremedi. Günümüzde de böyle değil mi insanlar? Dışarıda rastlarız özellikle İsa kimdir dediklerinde. Aa, iyi bir adam. Sanırım evet iyi bir peygamber. Vesaire vesaire. Ama kim bu mu İsa? İyi bir adam mı? Sıradan ama iyi bir peygamber mi? Efendim en iyisinden bir sonraki mi? Falan filan. İşte bunlar da körlük. İsa Mesih'in gerçek kimliğini göremiyorlar. Ve ama İsa Mesih ilan etti, ben körlerin gözlerini açmaya geliyorum dedi. Ne mutlu burada gözleri açılmışlar görüyorum. Hamdolsun. Evet, eyes wide open. Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak sonra. Dünyada ezilenler var. Çünkü dünya hasta. İnsanlık hasta. Mesih öncelikle hastalara, acı çekenlere, dullara, zavallılara, körlere seslendi. Acı çekenlere teselli olacağını söyledi. İsa özellikle adam yerine koyulmayanlara sesleniyordu. Köleler, yabancılar, sakatlar, hastalar ve kadınlar. Bunlar tapınağa alınmazdı. Toplumun pek görmek istemediği, geri planda kalsınlar, öne çıkmasın istedikleriydi. Hatırlayın İsa Mesih öğretiş için dolaşırken ancak kadın gelip eteğine dokunabiliyordu. Çünkü o topluluğun içinde yürüyemezdi. Çocukları kovalarlardı. Sakatlar, hastalar uzaklaştırılırdı. Bunlar tapınağa da alınmazdı. Ve köleler. Bu işte yeryüzünün bozulmuş düzeni, insanın bozulmuş doğası yüzünden bu ayrılıklar ortaya çıktı. Ve İsa Mesih öncelikle ağırlığı bunlara verdi. O güne kadar insan yerine konulmayan ikinci sınıf, üçüncü sınıf insanlar için. Ve sonda olan başta gelecektir dedi. Aradan 2000 yıl geçti. Değişen bir şey var mı? Tanrısal düzen olmadığı için değişen bir şey yok. Biraz makyaj var. Durum biraz düzelmiş gibi görünüyor ama devam ediyor. Hatta fark daha da büyüdü. Daha da acı. Evet, bugün dünyamızda paran yoksa tedavi olamazsın, evlenemezsin, hatta yemek yiyemezsin. İsa Mesih ne demişti? Göğün kuşlarına bakın. Ne ekerler ne biçerler ama göksel babamız onların karnını doyurur dedi. Peki niye insanların karnı doymuyor? Çünkü bahçede lanetlendi insan. Ve toprak lanetlendi. İnsana çalışmadan hiçbir şey vermeyecekti. Ve bugün çalışmak zorundayız. Genellikle. Ve eşit dağılamıyor bu yüzden bazı şeyler. Bu yüzden ezenler ve ezilenler ayrımı ortaya çıkıyor. Bu insana özgü bir şey, doğada olan bir şey değil ve evet böyle gidiyor. Ne zamana kadar? İsa Mesih söyledi. Bu ilk gelişi. Ve evet, Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi.
İşte burada tam olarak ortaya koydu kendisini. Rabbin lütuf yılı, dedi Mesih. Yeşaya'nın kitabını okumayı da burada kesmişti zaten. Neden? Çünkü devamında Rabbin öç gününden söz ediliyor. Öç günü bir gün. O gün gelecek. Ama şimdi lütuf yılındayız. Ve lütuf yılı uzundur. Çünkü Rabbin lütfu çoktur. Merhameti, sevgisi çoktur. Rabbi kabul etmek ve onu tanımak için bize uzun bir zaman tanındı. Bu bizim ömrümüzdür. İnsanlık için de uzun bir zamandır. Rab çocuklarının yuvaya dönmesini bekler. Zorlamaz ama bekler. Sevgisiyle ve inancıyla kendisine geri döneceklerini bekler. Eğer Rabbin evine dönmezsek, en başta ona ayıp etmiş oluruz. Çünkü o bizi çok seviyor. Ama daha kötüsü kendimizi mahvetmiş oluruz. Evet, Rab bize zaman tanıdı. Tıpkı İsrail'i esir olarak tutan ve salmayan Mısır'a tanıdığı gibi. Mısır'ı çeşitli felaketlerle bir yıl boyu uyardığını biliyoruz. Üst üste uyarılar geldi. Ama Mısır, yani egemen güç olarak anlayalım bunu, karanlığın gücü, bunları reddetti gayet açık olmasına rağmen. Ve sonunda Rabbin öç günü geldi, bir gün. Ve o bir günde Mısır'ın ordusu suların içinde mahvoldu. Yani o ölüm günü mutlaka gelecek. Ama ona nasıl girdiğimiz önemli. Rabbin kimliği altında mı, yoksa Mısır gibi Mısırlı üniforması altında mı Rabbi karşılayacağız? Evet, Mısır dünya güçlerini temsil eder. Ve şimdi iyilikle söyleme zamanı Mesih'in. Çünkü lütuf yılındayız. Mesih konuşarak iyiliğe, güzelliğe insanları davet ediyor. Anlatıyor. Ve o yüzden devamını okumadı. Öç gününe henüz var. O lütfu ilan etmek üzere geldi. Kaybolmuş kuzuları çağırmak için, iyilikle, güzellikle onlara seslenmek için, onları yeniden Rabbin evine toplamak için seslendi. 20. ayete bakabiliriz artık. Sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle ona bakıyordu. İsa, dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir diye konuşmaya başladı. Bugün yerine gelmiştir, bu kitap beni anlatıyor dedi. Bu kitap işte benim bunları yapacağımı haber veriyor. 700 yıl öncesinden Yeşaya'nın yazdığı bu kitap bugün yerine geldi. Evet. Burası çocukluğunun geçtiği Nasra kasabası. Şimdi bir düşünün. İsa'yı bir delikanlı olarak, çocuk olarak tanımış insanlar. Marangoz İsa olarak biliyorlar onu. İyi bir marangozdu kuşkusuz. Ama o kadar tanıyorlardı. Şimdi ağzından mucizeler duyuyorlar ve çok önemli sözler duyuyorlar. Bu kitap işte bugün yerine geldi dedi İsa Mesih. Bu çok iddialı bir şey. 22. ayet, herkes İsa'yı övüyor, ağzından çıkan lütufkar sözlere hayran kalıyordu. Yusuf'un oğlu değil mi bu diyorlardı. Bazıları için o hala Yusuf'un oğluydu, evet. Pilatus mesela, o da anlayamamıştı. O da Yusuf'un oğlu, bir mahkum olarak görüyordu. İsa'yı Yusuf'un oğlu olarak görenler, sıradan bir peygamber olarak görenler, İyi bir adam, barışçı birisi olarak görenler, işte İsa Mesih'in kimliğini henüz anlayamamış olanlardır. Kendi köyündekiler henüz anlayamamıştı. Çünkü bizde bir söz var. Evin danası boğa olmaz gibi bir şey. Hiçbir annenin gözünde çocuk büyümez. Hep çocuktur. Her zaman ona akıl vermek gerekir. Çocuk doktora da yapsa, anne cahil de olsa hep ona böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın diye anlatır. Çünkü öyle görür. İşte kendi kasabası da Kendi köyü de İsa Mesih'i öyle görüyordu. Yusuf'un oğluna bak nasıl konuşuyor. Ha? Çok iyi. Ama bunu biraz sonra fikirleri değişecekti. Çünkü ne oldu? İsa Mesih size doğrusunu söyleyeyim diye devam etti 24. ayette. Hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul görmez. Bunu niye söyledi? Evet, kendisini adam olarak, kişi olarak, Yusuf'un oğlu olarak beğeniyorlar. Güzel konuşuyor, çok mantıklı diyorlar ama onun ne dediğini, aslında ne anlattığını anlamıyorlar. Aslında o, işte bu kitabın anlattığı benim diyordu. Beklediğiniz Mesih benim. Dünyayı kurtaracak olan benim. Körlerin gözünü açacak, günahın tutsaklığından kurtaracak. Sizleri kaybettiğiniz Rabbe geri götürecek olan benim diyordu. Onlar da Yusuf'un oğlu ne güzel konuşuyor diyorlardı. Ve İsa bu yüzden söyledi. Hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul edilmez. Evet, ve onlara iki örnek verdi. İlyas peygamber İsrail'e değil, diğer uluslardaki Sayda civarındaki bir dul kadına gitmişti. Bu örneği verdi. Oysa İsrail'de dul kadın vardı. Ve Elişa peygamber olarak İsrail'deki cüzzamları değil, Suriye'deki bir komutanı iyileştirmek üzere gitmişti. Bunlarla şunu söyledi. Başka insanlar da sizler gibi insan ve onların da kurtarılmaya ihtiyacı vardır. Ve ben bunun için de geldim demek istedi. Ve 28. ayet, Havra'dakiler bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. Neden kudurdular? Çünkü kendilerini dünyanın merkezinde görüyorlardı. Biz İsrail'iz, biz Tanrı'nın seçtiği halkız, biz büyüğüz, biz yüceyiz. Nasıl başka bir ulusa giden adamı översin? Onlar aşağılık, kafirler, insan bile değiller. Suriyeliler, Hititliler, diğerleri. Onlara gidip de müjdeleme yapmak ihanet gibi görüyorlardı. Bu yüzden kudurdular. İşte bu gururdu, kibirdi. Ayrı bir günah, onların günahı. Şunu düşünün, bütün İsrailliler Celilelilerle alay ederdi. Ama Celilelililer de kendisini gene kibirli, gururlu görüyordu. Çünkü onlar da diğer insanlara göre, diğer uluslara göre kendilerini daha üstün görüyorlar. Ve başka uluslarla ilişkiye girilmesini kabul etmiyorlar. Ve bu yüzden bütün dünyayı kurtaracağını ilan eden İsa Mesih'i düşman gibi görmeye başladılar. Biraz önce Yusuf'un oğlu ne güzel konuşuyor derken, şimdi bu adam ne saçmalıyor böyle? Başka uluslara mı gidecekmiş? Niye onları da kurtarıyor diye düşünmeye başladılar. İşte burada da kibir günahını görüyoruz. Ortaya çıktı. Yalnız bizi kurtarabilirsin. Kendilerinin doğuştan ayrıcalıklı olduğuna, üstün sınıf olduğuna, bu şekilde dünyaya geldiğine inanan herkes böyle tepki verir. 29. ayet. Ayağa kalkıp İsa'yı kentin dışına kovdular. Onu uçurumdan aşağı atmak için kentin kurulduğu tepenin yamacına götürdüler. İşe bakar mısınız? Kendi memleketlerinden birisi bir delikanlı, öyle görelim. Kendisini yetiştirmiş, gelmiş, güzel sözler söylerken, "Aa, Yusuf'un oğlu, aferin" derken, bir anda nasıl yüz çevirdiler ve bir anda nasıl nefret ettiler? Kendi içlerinden birini uçurumdan atacaklar. Bu derece kin ve nefret bir anda ortaya çıktı. İnsanın ne kadar bozulmuş olduğuna, doğasının, güzel bir örnek bu. Bir anda her şey değişebiliyor. İsa onlara kötü bir söz söylemedi oysa. Hiçbirine hakaret etmedi, küfür etmedi, onları aşağılamadı. Yalnızca bütün insanların kurtarılmaya layık olacağını söyledi. Hepsi bu kadar. Köleleri serbest bırakılacağını söyledi, bu kadar. Kadınların, çocukların değerli olduklarını, onların Rabbin armağanı olduklarını söyledi. Bu kadar. Körlerin gözlerinin açılacağını, herkesin gerçeği görebileceğini söyledi. Günahın tutsaklığından kurtulunabileceğini söyledi. Ve ne oldu? Işıkla karşılaşan karanlık ışıktan hoşlanmaz. Çünkü karanlıktadır. Karanlık ışığın yokluğudur. O zaman karanlıkta yaşayanlar ışığı istemez. Kötü işleri olanlar ışıktan hoşlanmaz. İsa Mesih'in ışığı aralarında parladığı anda onu reddettiler. O ışığı söndürmeye, karartmaya, öldürmeye karar verdiler. 30. ayet. Ama İsa onların arasından geçerek oradan uzaklaştı. Hepsi onu itmeye çalışırken aralarından geçip uzaklaştı. Kimse de onu fark edemedi. Çünkü yeryüzündeki görevi daha yeni başlamıştı. Daha söyleyecek çok sözü var, öğreteceği çok şey var, yapacağı çok mucize var. O yüzden hiçbir insan ona kendi iradesiyle zarar veremezdi. Ta ki İsa Mesih kendisini o gün için hazırlayana kadar. Ve daha dolaşacaktı. Çok kişileri kurtaracaktı, cinleri kovacaktı. Hikaye daha yeni başlıyor. O yüzden Mesih'e hiçbir şey yapamadılar. Onlar itişip kakışırken Mesih aralarından yürüyerek çıkıp gitti. Hiçbirini dövmedi, kötü söz söylemedi. İstese elbette tanrısal gücü vardı. Ama aralarından geçti ve gitti. Şimdi o Havra'da o gün okuduğu ayete bir bakalım. Tamamına bakalım. Yeşaya 61. Birinci ayetten başlarsak. Egemen Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjde iletmek için meshetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, Rabbin lütuf yılını, Tanrımızın öç alacağı günü ilan etmek, yas tutanların hepsini avutmak, Siyon'da yas tutanlara yardım sağlamak, kül yerine çelenk, yas yerine sevinç yağı, çaresizlik ruhu yerine onlara övgü giysisini vermek için Rab beni gönderdi. Öyle ki Rabbin görkemini yansıtmak için onlara Rabbin diktiği doğruluk ağaçları densin. İşte biliyoruz ki lütuf altındayız, lütuf yılındayız. O lütuf yılı devam ediyor. Ve biliyoruz Tanrı bizim günahlarımızı saymaz çünkü onun ailesindeniz, onun evlatlarıyız. Ama bizler de Rabbin diktiği doğruluk ağaçları olarak tanınalım. Öyle ki bizdeki bu değişikliği görenler, işte bu Rabbin işidir desinler. Bizi tanıyanlar, eskiden tanıyanlar, bilenler bizleri görsün ve desinler ki bu Rabbin eseri ve sen de kendini öyle gör. Sevgili Yaşam Kilisesi, Rabbin eserisin. Rabbin yeryüzündeki eserisin. Buna göre davran ve insanlar bunu görsünler ve şaşırsınlar. Senin işlerinde Rabbi görsünler. Çünkü Rab seni, hepimizi seçti. Hamdolsun. O zaman Tanrı'ya şükredelim. Bizleri seçtiği için ve Rabbin lütuf yılında olduğumuz için şükredelim. Ve Rabbin öç günü geldiğinde de güvende olacağımızdan gerçekten emin olalım. Çünkü Rab kendi ailesine seçtiklerine asla zarar gelmeyeceğine söz verdi. Bunu biliyoruz. Hamdolsun. O zaman şimdi kurtuluşumuza vesile olan Yaşam Kilisesi'nin 6. yılı için tekrar dua edelim. Ve kilisemiz uzun uzun uzun yıllar burada kalsın. Ve Rabbin lütuf yılı sürdükçe insanları buraya toplasın. Onları kurtuluşa kavuştursun. Kuşaklar ve kuşaklar boyunca Rabbin diktiği bu fidan büyüsün. Böyle kocaman bir ağaç olsun. Böyle bir ağaç. Evet, iyimseriz. Amin. Çünkü Rabbin çocuklarıyız. Hamdolsun Yaşam Kilisesi. İyi ki buradayız. 6. yılımız kutlu olsun.